Ayrım 38, sayfa 367. Bir cumartesi sürprizi. 16 Mart cumartesi günü Hitler sürprizlerinin çoğunu cumartesi günleri yapardı. Başbakan Hitler, genel askerlik hizmetini yeniden kuran ve 12 kolorduyla 36 tümenlik bir barış ordusunun örgütlenmesini öngören bir kanun çıkardı. Aşağı yukarı yarım milyon insan silah altına alınacaktı. Bu çıkış, Versay Antlaşması'nın askeri bakımdan koyduğu sınırların ortadan kaldırılması demekti. Eğer İngiltere ile Fransa harekete geçmezlerse, Hitler'in düşündüğü gibi İngiltere ile Fransa bu hareketi protesto ettiler. Ama hiçbir harekete geçmediler. Bundan başka İngiltere, Hitler'in Dışişleri Bakanı ile hala görüşmek isteyip istemediğini de hemen sordu. Diktatör bu soruya lütfen evet cevabını verdi. 17 Mart Pazar günü Almanya için bir bayram ve sevinç günü oldu. Alman yenilgisinin ve utancının sembolü olan Versay'ın zincirleri koparılıp atılmıştı. Herhangi bir Alman, Hitler'i ve Hitler'in eşkıya yönetimini sevmese bile, hiçbir cumhuriyet hükümetinin cesaret edemediği bir işi Führer'in başardığını kabul etmek zorundaydı. Almanların çoğu ulus namusunun kurtarıldığına inanıyordu. O pazar aynı zamanda kahramanların anma günü, Helden Gedenktag idi. Öğle üzeri devlet operasında yapılan törene gittim. Orada Almanya'nın 1914'ten beri görmediği bir sahneye tanık oldum. Tekmil, parter, silme asker üniformalarıyla doluydu. Eski imparatorluk ordusunun soluk gri üniformaları ve sivri uçlu miğferleriyle yeni ordunun yeni üniformaları birbirine karışmıştı. Bu arada Luftwaffe yani hava kuvvetlerinin pek az kimsenin gördüğü gök mavisi üniformaları dikkati çekiyordu. Hitler'in yanında Kaiser ordusunun yaşayan son Feldmarschall'ı von Mackensen oturuyordu. Üzerinde kuru kafa sembollü Hüsar üniforması vardı. Sahnede ulusun savaş bayraklarını birer mermer heykel gibi dimdik tutan genç subayların üzerine kuvvetli ışıklar vurdurulmuştu. Subayların arkasındaki büyük perdenin üzerinde kocaman bir demir haç asılıydı. Görünüşte bu tören Almanya'nın savaşta ölen askerlerini anmak üzere düzenlenmişti. Ama sonradan Versay Anlaşması'nın ölümü ve Alman ordusunun yeniden doğuşu şerefine düzenlenmiş sevinçli bir tören halini aldı. Generallerin çok mutlu oldukları yüzlerinden okunuyordu. Herkes gibi onlar da şaşırmışlardı. Çünkü son birkaç gününü Berchtesgaden'daki dağ evinde geçiren Hitler, düşüncelerini onlara açmak zahmetine katlanmamıştı. General von Manstein'ın sonradan Nürnberg'de verdiği ifadeye göre hem kendisi ve hem de Berlin'deki Wehrkreis 3 yani 3. Askeri Bölge Komutanı General von Witzleben Hitler'in kararını 16 Mart sabahı radyodan öğrenmişlerdi. Genelkurmay daha küçük bir orduyla işe başlamayı tercih ediyordu. Bundan sonra birçok devletler Hitler'e bir takım boş uyarmalarda bulundular. İngiliz, Fransız ve İtalyanlar 11 Nisan'da Stresa'da toplandılar. Almanya'nın yaptığı hareketi suçladılar ve Avusturya'dan bağımsızlığını, Locarno Paktı'nı desteklediklerini bir daha belirttiler. Cenevre'deki Milletler Cemiyeti Konseyi Hitler'in giriştiği bu acele hareket karşısında memnuniyetsizliğini belirtti ve Hitler'in bu gibi hareketlere bir daha girişmesi halinde uygulanacak tedbirleri tavsiye edecek bir komisyon kurdu. Almanya'nın bir Doğu Locarno'suna hiçbir zaman katılmayacağını anlayan Fransa hemen Rusya ile bir karşılıklı yardım paktı imzaladı. Moskova'da Çekoslovakya ile aynı biçimde bir anlaşma yaptı. Devletlerin Almanya karşısında bu şekilde birbirlerine yaklaşmaları oldukça kötü bir etki bıraktı ve Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Almanya'dakileri bir hayli şaşırttı. Ama Hitler'i şaşırtmadı. Eninde sonunda kozunu oynamış ve kazanmıştı. Elbette ki bununla da kalmayacaktı. Yeniden barış üzerinde durmanın ve devletlerin Almanya karşısında kurmaya çalıştıkları yeni birliğin bozulup bozulmayacağını anlamanın tam zamanı olduğuna karar verdi. 1 Mayıs akşamüstü o gün daha önce Hitler gizli bir Alman savunma kanununu çıkarmış. Yukarıda gördüğünüz gibi Doktor Schacht'ı savaş ekonomisinin başına getirmiş ve silahlı kuvvetleri yeniden örgütlemeye başlamıştı. Weimar günlerinin Reichswehr'i Wehrmacht olmuştu. Hitler de Führer ve Başbakan olarak silahlı kuvvetleri Wehrmacht'ın yüksek komutanlığına getirmiş, Savunma Bakanı Blomberg Savaş Bakanı adını almış ve ayrıca silahlı kuvvetler başkomutanı olmuştu. Blomberg bu mevkiye getirilen ilk generaldi. Her üç dairenin de ayrı ayrı başkomutanı ve kendi genelkurmayı vardı. Orduda Truppenamt, maske adı kaldırılmış, örgüte asıl adı konulmuş ve başına da General Beck getirilmişti. General Beck artık resmen genelkurmay başkanıydı. Ama bu adı alması Kaiser zamanındaki genelkurmay başkanının görevini yapması demek değildi. Kaiser zamanında Genelkurmay Başkanı fiilen Alman ordusunun başkomutanı demekti. Hitler Reichstag'da yeni bir barış söylevi daha verdi. Bu söylev Hitler'in Reichstag'da vermiş olduğu ve yazarın çoğunu dinlediği söylevlerin belki de en güzeli, en akıllıcası ve en şaşırtıcısıydı. Hitler çok rahattı. Üzerinde yalnız kendisine güvenen bir hal değil, aynı zamanda kendisini dinleyenlerin hayret ettikleri bir hoşgörülü ve uzlaşma hali de vardı. Versay'ın askeri maddelerini yırttığı için kendisini suçlayan uluslara kızmıyor ya da meydan okumuyordu. Tersine istediği şeyin barış ve adalete dayanan bir anlayış olduğunu belirtmeye çalışıyordu. Savaş fikrini olduğu gibi reddediyordu. Savaş anlamsızdı, yararsızdı. Aynı zamanda korkunçtu. Son 300 yıldan beri Avrupa kıtasında akıtılan kanla olayların milli sonuçları arasında hiçbir orantı yoktur. Sonunda Fransa'da Fransa kalmış, Almanya, Polonya ve Polonya ile İtalya'da İtalya, hanedan bencilliklerinin, siyasi ihtiras ve vatanseverce körlüklerin kan selleri akıtarak elde ettikleri sanki derin siyasi değişimler milli duygu bakımından uluslara şöylece bir deyip geçmekten ileri gidememiştir. Temel karakterlerinin özünü değiştirememiştir. Eğer bu devletler fedakarlıklarının bir parçasını daha akıllıca amaçlara uygulamış olsalardı, elbette ki daha büyük ve daha kalıcı olurlardı. Hitler, Almanya'nın başka halkları elde etmeyi aklından bile geçirmediğini söylüyordu. Bizim ırk kuramımız başka ulusları ele geçirmek ve onlara hükmetmek için yapılacak herhangi bir savaşı, galip geleni er geç değiştiren ve güçsüzleştiren, sonunda onu yenilgiye uğratan bir iş sayar. Avrupa'da işgal edilmemiş bir yer olmadığına göre her zafer olsa olsa bir ülkenin nüfusunu sayıca artırabilir. Ama uluslar buna çok önem veriyorlarsa bu amaçlarına acı çektirmeden daha basit ve daha doğal yollardan varabilirler. Yani sağlam bir sosyal politika izlemekle bir ulusta çocuk yapma isteğini artırmakla. Hayır, nasyonel sosyalist Almanya barış istiyor. Çünkü temel inançları bunu emrediyor. Ve hiçbir savaşın Avrupa'daki acı durumu kökünden değiştiremeyeceği temel gerçeğini anladığı için de barışı istemektedir. Her savaşın başlıca etkisi gençliğin mahvolması olmuştur. Almanya'nın barışa ihtiyacı var ve Almanya barış istiyor. Bu nokta üzerinde özellikle duruyordu. Sonunda barışı sürdürmek için gerekli saydığı 13 somut teklif ileri sürdü. Bunlar o kadar güzel tekliflerdi ki yalnız Almanya'da değil, bütün Avrupa'da derin ve elverişli tepkiler yarattı. Tekliflerine önce bir hatırlatma ile girişti. Almanya, Zar plebisitinden sonra kararlaştırılan Fransa sınırlarını tanımış ve bu sınırları garanti etmiştir. Bu bakımdan uğrunda iki savaş yaptığımız Alsace-Lorraine üzerindeki isteklerimizden son olarak vazgeçiyoruz. Almanya, geçmişi hiç az hesaba katmadan Polonya ile bir saldırmazlık paktı imzalamıştır. Kayıtsız ve şartsız olarak bu pakta bağlı kalacağız. Polonya'yı milli bilincine varmış büyük bir halkın ana yurdu olarak tanıyoruz. Avusturya'ya gelince. Almanya, Avusturya'nın ne iç işlerine karışmak, ne Avusturya'yı ilhak etmek, ne de bir Anschluss yapmak niyetindedir. Hitler'in ortaya attığı 13 teklif çok açıktı. Milletler Cemiyeti Versay Antlaşması'ndan vazgeçmedikçe Almanya Cenevre'ye dönmeyecekti. Bu yapıldıktan ve bütün ulusların eşitliği tanındıktan sonra Almanya cemiyete yeniden katılacaktı. Bununla birlikte Almanya Versay Antlaşması'nın askeri olmayan maddelerine kayıtsız şartsız saygı gösterecekti. Toprak konularındaki maddelerine de uyacaktır. Özellikle Locarno Antlaşması'ndan doğan bütün ödevleri tanıyacak ve yerine getirecektir. Hitler aynı zamanda Almanya'nın Ren'in askeri olmayan bölge halinde kalmasına da katlanacaktı. Buna söz veriyordu. Almanya istenildiği anda ortak bir güvenlik sistemine katılmaya hazır olmakla beraber iki yanlı anlaşmaları tercih ediyor, komşularıyla saldırmazlık paktları imzalamaya hazır bulunuyordu. Almanya, İngilizlerle Fransızların Locarno Paktı'nı genişletme hususundaki tekliflerini de kabul etmeye hazırdı. Silahsızlanmaya gelince her türlü sınırlamaya razıydı. Alman hükümeti herhangi bir sınırlamayı, özellikle saldırıya yarayan ağır top ve tank gibi silahların kaldırılmasını kabul etmeye hazırdır. Almanya, top, zırhlı, kruvazör ve mayın gemilerinin herhangi bir çapta sınırlandırılmasını kabul etmeye hazır bulunduğunu ilan eder. Aynı şekilde Alman hükümeti denizaltı tonajlarının sınırlandırılmasını ya da büsbütün ortadan kaldırılmasını kabule hazırdır. Hitler böylece ortaya İngiltere için özel bir yem atmış oluyordu. Niyeti yeni Alman donanmasını İngiliz Deniz Kuvvetleri'nin %35'i olarak tanıtmaktı. Böylece diyordu, Alman donanması Fransızlarınkinden her zaman %15 daha aşağı olacaktır. Bu tekliflerin Alman isteklerinin başlangıcı olduğu konusunda dış ülkelerle yapılan itirazlara da Hitler şu cevabı verdi. Bu istekler Almanya için sondur ve değişmezdir. Hitler söyleminin sonuna geldiği sırada saat gecenin 10'unu geçiyordu. Avrupa'da kim savaş meşalesini yakarsa sonunda anarşiden başka bir şey beklemesin. Biz ise çağımızda Batı'nın yıkılacağına değil, yeniden doğacağına kesinlikle inanıyoruz. Almanya'nın bu büyük göreve sağlam bir yardımda bulunabileceği bizim umudumuz ve sarsılmaz inancımızdır. Çok tatlı barış, mantık ve uzlaşma sözleriydi bunlar ve barışın mantıklı bir temele ama hiç olmazsa bir temele oturtularak sürdürülmesini isteyen Avrupa demokrasilerinin halk ve hükümetlerine güzelce yutturuldu. İngiltere'nin en etkili gazetesi The Times bu sözleri neredeyse delice bir sevinçle karşıladı. Söyle mantıklı, dosdoğru ve açıktır. Bu söylevi tarafsız gözle okuyan bir kimse, her Hitler'in ortaya attığı tekliflerin Almanya ile tam bir anlaşmaya varmak için çok güzel bir temel olacağından şüphe edemez. Bu sefer anlaşma 16 yıl önce barışın yere serdiği Almanya ile değil, özgür, eşit ve kuvvetli bir Almanya ile yapılmış olacaktır. Söylevin her yerde ne demek istediği açıkça belli. İçten ve iyi düşünülmüş sözler sayılması umulur. İngiliz gazeteciliğinin en çok övündüğü bu gazete, İngilizlerin Hitler'e karşı izledikleri meşhum yatıştırma politikasında tıpkı Chamberlain hükümeti gibi şüpheli bir rol oynamıştır. Oysa bu kitabın yazarına göre Almanya'da olup bitenleri hükümetten daha iyi bilecek durumdaydı. Çünkü gazetenin Berlin muhabiri Norman Ebut, 16 Ağustos 1937'de Almanya'dan kovuluncaya kadar Hitler'in yaptığı bütün işleri ve onun amaçlarını durmadan gazeteye bildiriyordu. Muhabirin verdiği bilgiler herhangi yabancı bir gazetenin ya da İngiliz diplomatları da dahil olmak üzere herhangi bir diplomatın verdiği bilgilerden daha ilginçti. O günlerde Berlin'den gazetesine yazdığı yazıların çoğu yayımlanmıyordu. The Times gazetesinin editörü Geoffrey Dawson, Berlin'de Ebert'tan önce muhabirlik yapan ve o sıralarda gazetenin Cenevre muhabiri olan H.G. Daniels'e yazdığı 23 Mayıs 1937 tarihli mektupta şunları söylüyor. Almanların şüphelerini uyandıracak her yazının gazetede çıkmaması için gece gündüz elimden geleni yapıyorum. Son aylar içinde kötü bir yorum sayılabilecek bir yazının çıkmadığını sanıyorum. John Evelyn Wrench, Geoffrey Dawson and Our Times. Bu yüzden bu kitabın yazarına kendisi çok yakınmıştır. Ama sonradan da doğrulandığı gibi The Times yazarları onun gönderdiği bütün yazıları okudukları için Nazi Almanya'sında olup bitenlerin iç yüzünü, Hitler'in yaptığı vaatlerin boşluğunu ne de olsa biliyorlardı. İngiliz hükümeti de The Times gibi Hitler'in yaptığı teklifleri içten ve iyi düşünülmüş olarak kabul etmeye hazırdı. Hele Alman donanmasını İngiltere donanmasından %35 aşağıda tutmaya razı olmasından çok memnundu. İngiliz Dışişleri Bakanı ile Eden önce ertelenmiş olan ziyaretlerini Mart'ın sonunda yaptıkları zaman Hitler Sir John Simon'a büyük bir kurnazlıkla iki devlet arasında bir deniz anlaşması yapılabileceğini ve bu anlaşmanın İngiliz egemenliğini teminat altına alacağını söylemişti. Şimdi de 21 Mayıs'ta herkesin önünde somut bir teklif yapıyor. Alman donanmasının tonaj olarak İngiliz donanmasından %35 aşağı olması ve söylevinde İngiltere için çok dostça kelimeler kullanıyordu. Almanya'nın diyordu, yeni bir deniz rekabetine girişmeye niyeti olmadığı gibi böyle bir rekabete girişme zorunluluğu da yoktur. Ve ayrıca bunun için gerekli araçlara da sahip değildir. Hitler burada Amiral Tirpitz'in 2. Wilhelm'in teşviğiyle İngiltere'ye rakip bir donanma kurmaya çalıştığı 1914'ten önceki günleri ima ediyordu. Tabii İngiltere bunu anlamıştı. Hitler bu konuda daha da devam ederek şunları söylemişti. Alman hükümeti İngiliz İmparatorluğu'nun denizden korunması gerektiğini ve bunun İngiltere için hayati önem taşıdığını bilmektedir. Alman hükümeti İngiliz halkı ve devletiyle iki ulus arasındaki tek çatışma noktasının bir daha ortaya çıkmasına imkan vermeyecek bir ilişki kurmak ve bu ilişkiyi sürdürmek istemektedir. Hitler kavgamda da buna benzer duygular göstermiş, Kaiser'in yaptığı en büyük hatalardan birinin İngiltere ile düşman olmak ve İngiltere'ye rakip bir donanma kurmak saçmalığına girişmek olduğunu belirtmişti. İngiliz hükümeti inanılmayacak bir saflıkla ve süratle Hitler'in ağına düştü. Bu sırada Hitler'in dış postacılığını yapmaya başlayan Ribbentrop, Haziran'da donanma konusunda görüşmelere başlamak üzere Londra'ya çağrıldı. Ribbentrop, Hitler'in ileri sürdüğü tekliflerin görüşme konusu olamayacağını enayice ve kaba bir şekilde İngilizlere anlattı. Bu teklifler ya kabul ya da reddedilecekti. İngilizler kabul ettiler. Aynı şekilde birer deniz devleti olan Alman silahlanması ve Almanların Versay Anlaşması'nın askeri maddelerini ihlal etmesiyle aynı şekilde ilgili bulunan Stresa cephesindeki müttefikleri Fransa ile İtalya'ya danışmadan ve 1919 barış antlaşmalarının dayanağı olan Milletler Cemiyeti'ne bile haber vermeden İngilizler kendi özel çıkarlarını düşünerek Versay Anlaşması'nın donanmalara koyduğu sınırları kaldırmaya başladılar. Londra hükümeti, Almanya'nın İngiliz donanmasının 1/3 kadar bir donanmaya sahip olmasını kabul edince, Hitler'i mümkün olan süratle bir donanma kurmakta serbest bırakmış oluyordu. Bunu Berlin'deki en aptal adam bile anlayabilirdi. Tersanelere ve çelik fabrikalarına en aşağı 10 yıllık iş çıkmıştı. Bu bakımdan Alman silahlanmasına aslında bir sınır konulmuyor, tersine Almanya'nın elindeki araçlarla en kısa bir zamanda donanma alanında güçlenmesi teşvik edilmiş oluyordu. İngilizler Fransa'ya attıkları bu kazık yetmiyormuş gibi Hitler'e verdikleri sözü yerine getirmek için İngiltere'nin ne çeşitte ve ne sayıda gemilerin yapımına razı olduğunu en yakın müttefiklerine bildirmediler. Yalnız Alman denizaltı tonajının Versay Anlaşması Almanların denizaltı yapmalarını yasaklamıştı. İngiltere'ninkinden %40 az olacağını, olağanüstü durumlar çıktığı takdirde bunun aynı orana yükselebileceğini bildirdiler. Aslında İngiliz-Alman anlaşması Almanlara 5 savaş gemisi yapmış hakkını tanıyordu. Bunların tonajı ve silahları İngiltere'nin o zaman çıkardığı gemilerinkinden fazla olacaktı. Ama Londra'yı aldatmak için İngilizlere uydurma sayılar bildirildi. Aslında 21 kruvazör ile 64 destroyer yapılacaktı. Savaşın başlangıcında bütün bu gemiler daha yapılmış değildi. Ama yapılanlar denizaltılarla birlikte 2. Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında İngiltere'ye büyük darbeler indirmeye yetti. İngiliz oyunu Mussolini'nin gözünden kaçmadı. Her ikisi de Hitler'in okşanması üzerinde çalışabilirlerdi. Bundan başka İngiltere'nin Versay Anlaşması'na boş veren tutumu, Mussolini'nin Milletler Cemiyeti Anayasası'nın Londra tarafından da pek ciddiye alınmadığı konusundaki inancını kuvvetlendirmişti. 3 Ekim 1935'te İtalyan orduları Milletler Cemiyeti Anayasası'nı çiğneyerek Habeşistan'a girdiler. Milletler Cemiyeti, İngiltere'nin teşvikiyle ve Almanya'yı daha önemli bir tehlike sayan Fransa'nın gönülsüz desteğiyle hemen müeyyidelere başvurdu. Ama bu müeyyideler tam değil, yarımdı. Korka korka uygulanıyordu. Bundan ötürü Mussolini'yi Habeşistan'ı istila etmekten alıkoymadı. Ama faşist İtalya ile Fransa ve İngiltere arasındaki dostluğu bozdu. Nazi Almanya'sına karşı kurulan Stresa cephesini yıktı. Bu olaylardan en kazançlı çıkan Adolf Hitler'den başka kim olabilirdi? Ekim'in 4'ünde İtalyan istilası başladığının ertesi günü Wilhelmstrasse'de bütün gün parti ve hükümet adamlarından birçoğu ile konuştum. O akşam günceme yazmış olduğum bir not Almanların durumu ne kadar çabuk ve iyi anlamış olduklarını gösterir. Wilhelmstrasse memnun. Ya Mussolini'nin başı belaya girecek ve Afrika işlerine o kadar dalacak ki Avrupa'daki durumu bu yüzden gücünü yitirecek. Hitler de bundan faydalanarak Duce'nin o zamana kadar koruduğu Avusturya'yı ele alacak. Ya da İngiltere ve Fransa'ya meydan okuyarak savaşı kazanacak ve Batı demokrasilerine karşı Hitler ile anlaşmaya hazır duruma girecek. Her iki durumda da kazanan Hitler olacak. Bunun gerçekten böyle olacağı yakında görülecekti. Ren darbesi. Yukarıda gördüğümüz gibi Hitler, Reichstag önünde 21 Mayıs 1935'te verdiği dünyayı ve her ülkeden önce İngiltere'yi etkileyen barış söylevinde Rusya ile Fransa arasında 2 Mart'ta Paris'te, 14 Mart'ta da Moskova'da imzalanan ve yıl sonuna kadar Fransız hükümeti tarafından tasdik edilmeyen karşılıklı yardım paktı yüzünden Locarno paktına resmi bir güvensizlik unsurunun karıştığını söylemişti. Alman Dışişleri Bakanlığı, Fransız hükümetine verdiği resmi bir notayla bu unsura Fransızların dikkatini çekmişti. Fransız elçisi François Ponce, 21 Kasım'da Hitler'le bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında Hitler kendisine Fransız-Sovyet paktı üzerine uzun bir nutuk çekti. François Ponce, Hitler'in askerlikten tecrit edilmiş olan Ren bölgesini işgal etmek için paktı bir bahane olarak kullanacağına inandığını Paris'e bildirdi. Hitler'i şimdi tek düşündüren nokta, diyordu, harekete geçmek için hangi zamanın uygun olacağıdır. Berlin'deki elçilerin içinde belki de en iyi haber alanı François Poncet'ydi. Elbette ki söylediği sözlerin anlamını biliyordu. Ama Hitler'in 2 Mayıs'ta Reichstag önünde Locarno Paktı'na ve Versay Antlaşması'nın toprakla ilgili maddelerine saygı göstereceğini vaat etmesinden 19 gün önce General von Blomberg'in 3 silahlı kuvvete ilk direktifi verdiğini ve askerlikten tecrit edilmiş olan Ren'in işgali için gerekli planların hazırlanmasını emrettiğini herhalde bilmiyordu. Bu harekatın parolası Schulung'du. Harekat şimşek hızıyla indirilecek bir sürpriz darbesiyle uygulanacaktı. Plan o kadar gizli tutulacaktı ki ancak çok az sayıda subayın bundan haberi olacaktı. Nitekim Blomberg gizliliği sağlamak amacıyla emri kendi el yazısıyla yazmıştı. Ren'e karşı girişilecek harekat 16 Haziran'da Alman Savunma Kurulu'nun daimi komitesinde yeniden görüşüldü. Bu toplantıda o zaman daha yeni iç savunma dairesi başkanı olan Albay Alfred Jodl hazırlanan planlar üzerinde açıklamalar yaptı ve bu işte büyük bir gizliliğin gerektiğini belirtti. Kesin bir sorumluluk olmadıkça hiçbir şey yazıya dökülmemeli ve bu gibi malzeme kasalarda saklanmalı, dedi. Hitler bütün 1935-36 kış mevsimi boyunca fırsat kolladı. Fransa ile İngiltere'nin Habeşistan'daki İtalyan istilasını önlemeye çalıştıkları ama Mussolini'nin onlarla başa çıkar gibi olduğunu görüyordu. Müeyyide üzerinde birçok patırtı, gürültü koparıldığı halde Milletler Cemiyeti'nin saldırganı durduracak gücü olmadığı anlaşılmıştı. Paris'te Fransız parlamentosu Sovyetler Birliği ile imzalanmış olan paktı tasdik için acele etmiyordu. Sağcıların pakta itirazları gittikçe artmaktaydı. Fransız parlamentosu ya da senatosu Moskova ile bir ittifak yapılmasına karşıydı. Bu takdirde Hitler Schulung'u için başka bir bahane aramak zorunda kalacaktı. Ama neyse ki pakt 11 Şubat'ta parlamentoya geldi ve Şubat'ın 27'sinde 164'e karşı 353 oyla onaylandı. Hitler 2 gün sonra 1 Mart'ta kararını verdi. Generallerin çoğu Ren'i işgale hazırlanan küçük Alman kuvvetlerini Fransızların darmadağın edeceğinden korkuyorlardı. Hitler onları dinlemedi. Blomberg de ertesi gün 2 Mart 1936'da efendisinin emirlerine boyun eğerek resmen Ren'in işgali için emir verdi. Silahlı kuvvetlerdeki yüksek rütbeli subaylara bunun bir sürpriz hareketi olacağını anlattı. Blomberg bunun aynı zamanda bir barışçı hareket olacağını umuyordu. Ama umduğu gibi olmadığı takdirde, yani Fransızlar savaşmaya karar verirlerse, başkomutan herhangi bir karşı askeri tedbir almak hakkını muhafaza ediyordu. Aynı gün sonra öğrendiğim ve Nürnberg'de tanıklık eden generallerin de doğruladıkları gibi Blomberg alacağı bu tedbirlerin ne olacağını da düşünmüştü. Hemen Ren'in Beri sahiline çekilecekti. Ama zaten iç çatışmalarla felce uğramış ve bozgunculuk çukuruna batmış olan Fransızlar 7 Mart günü şafak vakti küçük bir Alman göstermelik kuvveti Ren üzerindeki köprüleri geçerek askerlikten tecrit edilmiş bölgeye girdiği zaman bu gerçeği bilmiyorlardı. Jodl'ın Nürnberg'de verdiği ifadeye göre Ren'i geçen yalnızca 3 taburdu ve bunlar Aachen, Thuringer ve Saarbrücken yönlerine yürümüşlerdi. Bütün toprakların işgali için kullanılan kuvvet bir tümenden ibaretti. Müttefik haber alma servislerinin tahminleri ise çok daha yüksek, 35 bin kişi ya da yaklaşık olarak 3 tümen. Hitler sonradan şunu söylemiştir: gerçek olan şudur ki elimce yalnızca 3 tugay vardı. Durumdan yakınan Dışişleri Bakanı Neurath, sabah saat 10'da Fransız, İngiliz ve İtalyan elçilerini çağırdı. Onlara Ren'den alınan haberleri bildirdi ve yeni barış teklifini ihtiva eden resmi notasını verdi. François Ponce yarı alayla şöyle diyordu. Hitler düşmanın tam yüzüne yumruğunu indirdi. Bunu yaparken de bağırdı. Size barış teklifleri getiriyorum. Nitekim Hitler 2 saat sonra Reichstag'da sevinçten çılgına dönen dinleyicilerinin karşısında kürsüye çıkarak barış istediğini söylüyor ve barış üzerindeki son fikirlerini açıklıyordu. Bu sahneyi görmek üzere ben de Kroll Operası'na gitmiştim. Gördüklerimi hiç unutamayacağım. Çünkü insanı hem büyüleyen ve hem de korkutan bir manzara karşısındaydım. Hitler, Versay Anlaşması'nın kötülüklerini ve Bolşevizm tehlikesini uzun uzun anlattıktan sonra Fransa'nın Rusya ile imzalamış olduğu paktın Almanların Versay Anlaşması'nın tersine isteye isteye imzaladıkları Locarno Anlaşması'nı bozduğunu soğukkanlılıkla ilan etti. Bundan sonra olup bitenleri o akşamki günceme şöyle not etmişim. Hitler şunları söyledi. Almanya artık kendisini Locarno Paktı'na bağlı saymıyor. Halkının sınırlarını bakımından temel hakları yararına olmak ve savunmalarını sağlamak üzere Alman hükümeti bugünden itibaren askerlikten arınmış bölgede Almanya'nın mutlak ve sınırsız hakimiyetini yeniden kurmuştur. 38. ayrımın sonu.